Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Merhaba dostlar. Kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. Dualarımız sizlerle beraber. Allahu Teala'nın izniyle inşallah. Kainatın efendisi, iki cihanın sultanı, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salavat-ı şerifeler getire getire dostlar programa adapte olmaya çalışalım. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler.
Ebu Said'il Hudri'den, Allah-u Teala ondan razı olsun, rivayet ettiğine göre şöyle buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, salatu selam onun üzerine olsun.
Öfke, cehennem ateşinden bir kordur. Ona tutulmanız, eğer ayakta isen diyor, tutulanınızdan, ayakta isen oturursun, eğer oturuyorsan, daha da inerek yere, toprağa oturursun diye buyruluyor. Tirmizi'den rivayetle. Yine Ebu Said'il Hudri'den rivayet, Allah-u Teala ondan razı olsun, buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den, öfkeden sakınınız. Çünkü öfke insanoğlunun içinde yanan bir ateştir. Baksanıza içinizdeki öfkelerin nasıl gözlerinizi kızarttığınıza ve boyun damarlarınızı şişiriyor. İçinizden biri öfkelendiğini hissedince yere uzansın ve vücudunu toprağa değdirsin diye buyuruluyor. Ve yine devamla diyor ki, öyleleriniz var ki çabuk öfkelenir ve öfkesi çabuk geçer. Bu huyların biri ötekini karşılar. Yani biri öbürüne kısas olur. Bunun yanında öyleleriniz var ki geç öfkelenir ve öfkesi de zor geçer. Bu huyların da biri öbürünü karşılar. En iyileriniz geç öfkelenen ve öfkesini çabuk geçireniniz. En kötülerinizde çabuk öfkelenen ve öfkesi geç dinenlerinizdir diye buyuruluyor. Ebu Humametül Bahali'den rivayet, Allah-u Teala ondan razı olsun, diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Kim gücü yettiği halde öfkesinin keyfini yerine getirmez ise kıyamet günü Allah-u Teala Celle Celaluhu onun kalbini hoşnutlukla doldurur diye buyuruyor. Elhamdülillah ya Rabbi. Fakat dostlar, şu hakikaten bir gerçektir ki ne hikmeti hüda ise hepimiz acayip derecede sinirli oluyoruz. Ben çok sakinim, ben iyiyim diyen insanlar bile yeri geliyor öfkelendiği ve sinirlendiği anda gözleri hiçbir şey görmüyor. Niçin? Nefis koca oğlan tamamen dört eliyle sarılmış da onun için. Hepimizden öyle, kendi nefsime de söylüyorum. Ulaşmak istediğimiz, hakikaten çabuk olmasını istediğimiz, oluşmasını istediğimiz şeylerin bir anda olmaması veya başka sebeplerin ortaya çıkmasıyla beraber yakınlarımıza, eşlerimize, karılarımıza, kocalarımıza, çocuklarımıza ve iş yerindeki arkadaşlarımıza, biraz önce canım ciğerim diyerekten iki elinle sarıldığın insana bir anda bazen öfken tamamen yumruklarla saldıracak kadar, belki de sinirini duvardan veya başka yerden çıkartacak gibi acayip derecede sıkıntıların içerisindeyiz. Gücün yetmediği anda bile içinde öyle bir depresyon başlar ki, öyle şimşekler çakmaya başlar ki hali ruhaniyetinde belki içinde ona beddua eder. Ya Rabbi Settar. Hakikaten de oluyor böyle şeyler. Sinirlerimize hakim olamıyoruz. Hatta Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin buyuruyor ya rivayetlerinde dostlar, öfkelenen veya sinirlenen insanın hemen abdest aldığında rahatlayacağı buyruluyor. Diyor ki harareti inşallah su dindirir. O niyetle Rıza İlahi için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz böyle buyurdu diye o anda şiddetini hemen söndürebilmek için abdest alanlardan Allah razı olsun. Niçin? Kainatın efendisi öyle buyurmuş. Öfke ve sinirin önüne geçebilmek hakikaten çok zor. İçinde bulunduğumuz yine ortamda, sosyal noktada, maddesel boyutta, her halükarda ne olursa olsun hepimiz aşırı derecede sinirliyiz. Etrafa bazen gülücükler dağıtıyoruz. Çok güzel. Sadece bu yeterli olmuyor. Ama gülücükler dağıtan noktada herkese güzel görünür iken, en ufacık bir şeyde bazen öyle bir hale geliyoruz ki en sevdiğimizi bir anda birkaç kelimeyle tamamen yıkıp atabiliyoruz. Ailemiz olsun, eşimiz olsun, çoluğumuzla çocuğumuzla olsun, en sevdiğimiz arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi bazen nefretimize maddi veya manevi noktada en ufacık bir şeyde kırabilecek kadar da dilimizi ısırmasını bilmiyoruz. Niçin? Nefis koca olan öyle diyor. Bağır, kız, taviz verme ona. Hep dinliyoruz zaten onu. İçimizden ne gelirse, hali ruhaniyetimizde o anda birazcık daha şiddetliyse muhakkak onun kulak sesleri oluyoruz. Koca olan ne derse tamam abi, peki abi diyoruz. Niçin? Tam tevekkül ortaya gelmemiş ve aynı zamanda da Allah Resulü'nün o güzel örnek hayatı yeterli derecede kalbin içerisine oturtulmamış da onun için. Kendi nefsime de söylüyorum. İçinizden günahkarlarından biriyim. Ama her halükarda tövbe istiğfar Allah-u Teala muhakkak kapının ardını açmıştır. İlla ki tövbe istiğfar edilmeli. Birini mi incittin, birini mi kırdın, muhakkak ondan özür dile. Muhakkak tövbe istiğfar et ve Allah-u Teala'ya yalvar, ya Rabbi ne olur beni affeyle diye. Çünkü insanların kalplerini kırmak hakikaten çok kolay. Dostumsun, canımsın, ciğerimsin dersin. En ufacık bir şeyde o şu dil var ya, ağzın içerisinde olan, yeri gelir insanı en yüksek makamlara yükseltecek kadar tevazu sahibi olur. Yeri gelir kılıçtan da keskin olup, yaranın öldürmediği şekilde sesin ve insanların söylediği şekilde öldürebilecek derecede insanları farklı boyutlara getirir. Şu dilimize sahip olamıyoruz. Hani diyor ya, dil kafesin içerisinde bir aslan gibidir. Eğer başıboş bırakırsa sahibini parçalar diye. Hakikaten de öyle oluyor. Sahibini parçalatacak derecede bazen düşünmeden konuşuyoruz. Eğer gönül dostları, Allah dostları, tevazu sahibi insanlara baktığınız zaman onlar tane tane konuşurlar. Düşüne düşüne konuşurlar. Çünkü neden? İşin mahiyetini bildikleri için böyle. Ama bize sorulduğu zaman pat diye ortaya atlarız hemen. Şöyle şöyle şöyle yaparsın veya böyle yaparsın. Veya hemen saldırırız. Niçin? Hala nefsimizin içerisinde bir top gibiyiz. Kendi nefsime söylüyorum. Çok dikkat etmek lazım. Diyor ya, kim gücü yettiği halde öfkesinin keyfini yerine getirmez ise diyor Allah Resulü, kıyamet günü Allahu Teala Celle Celaluhu onun kalbini hoşnutlukla doldurur diye. İnsanları kırmak hakikaten çok kolay. Diyor ki kalp, Allahu Teala'nın diyor yerle göre sığamadım, mümin kulumun kalbine sığdım. Elhamdülillah. Kalp Allahu Teala'nın beytidir, evidir. Eğer sen bir kalbi kırdın isen Allahu Teala'yı incittin demektir. Ya Rabbi Settar. Apartmanda da birçok yaşayan insanlarımız, çevre içerisindeki komşuluk diyaloğunda da yaşayan insanlar, birbirimizi ara güre yiyoruz. Biri düşünmeden yukarıdan halı çırpar. Ya ne yapıyorsun, üstümüz başımız her tarafımız toz duman içerisinde kaldı. Veyahut da efendim biri aşağıdan, çocuğu vardır, oynuyordur, zıplıyordur. Fakat aşağıdaki rahatsız olmuştur. Gerçi toplu yaşayan insanların bunlara dikkat etmeleri gerekir ama yukarıdaki aşağıya tak tak tak vurur. Ses çıkartmayın. Ama anne ve baba, ebeveynler de bazen buna dikkat etmezler. Ve ondan sonra adam kapıya geldiği zaman da ondan kötüsü yok. Olabilir. Tevazu sahibi olmak lazım. Sabırlı olmak lazım. Çocuk fıtratını yerine getiriyor ama ebeveynine dikkat etmesi lazım. Aman çocuğum oynama. Fazla zıplama. Ama çocuk yine yapacak bunu. Yine sabırlı olması lazım. Kapına eğer birisi rahatsızlık verdiğinden ötürü kapına geliyor ise ondan özür dilemesini bilmelisin. Ama ne oluyor, biz dikiliyoruz. Öldün mü 5 dakika çocuk, zıplasa ne olur? Veya bugün misafirin var, bugün de sineye çeksen ne olur? Ama demek ki aşağıdaki gerçekten rahatsız oluyor. Veya gerçekten aşağıdaki çok tipikleme bir şey, en ufacık bir sesten nem kapıyor. O zaman da sabredeceksin. Hani buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, komşunun komşuya olan haklarını dinletmeye başladığı zaman ana asap diyor ya, zannettik ki birbirine sanki mirasçı çıkacak gibi. Çok ciddi bir mesele. Öfkemizi yenmenin çok farklı yolları var ama dilimizde olması gereken hasbunallahu ve ni'mel vekil. Elhamdülillah. Allah bize yeter. O ne güzel dost, o ne güzel bir vekildir. Emrine binlerce defa şükürler olsun. Onun için mümkün olduğu kadar öfkemizi yenen olmayı Allah-u Teala bizlere nasip-i müyesser eylesin. Hırçınlığımızı bir kenara koymamız gerekir. Saldırganlığımızı bir kenara koymamız gerekir. Aynı çatı içerisinde yaşayan bir koca bir erkek, bir koca bir hanımı, aynı ailenin içerisinde. Karı koca bile birbirine öyle bazen tebessüm eder, gözünün içine bakar. O mutluluğu, o teneffüsü aynı yuvanın içerisinde paylaşır. Ama ola ki bir şey masaya eksik geldi veya bir şey istedin yapmadı veya hanımın ailesi, annesi veya babası sana bir şey dedi. Veya kayınçolar ortadan çıktı, bir şeyler karıştırdılar. Veyahut da senin annen baban gelini incitti. Bu aile içerisinde artık çok güncel bir mevzu insanların birbirlerini hara göre yiyip içmesi. Ve bu noktada da hemen öfkeleniriz. Ondan kötüsü olmaz. Öyle insanlar var. Vallahi billahi söylemekten edep ediyorum. Gelinlerine, karılarına, kocalarına çok işkence eden insanlar var. Mesela bu çevremizde de olan, birçok çevremizde olan olaylar da birbirinden farklı. İşte neymiş efendim? Gelin sadakatli değilmiş. Neymiş? Damat işte çok dik kapalıymış. Veyahut da efendim neymiş? Gelin çocuk doğuramıyormuş. Sanki kendi tek elinde. Allah-u Teala vermiyorsa nasıl doğursun? Böyle çok olan insan var. Rabbimin takdiri ilahisidir. Rabbim evlat vermemiş. Bazı sebepler zincirinde belki hala beklemesi gerekiyor. Ama öyle aileler var ki hanımı çocuk doğuramıyor diye evden atıyor. Nikahını atıyor. Evden boşuyor. Sabırlı olmak gerekir. Sabretmek gerekir. Bir yuvayı yıkmak ne kadar tehlikelidir biliyor musunuz dostlar? Bunun hesabını veremezsiniz. Allah-u Teala bunun hesabını çok çetin sorar. Sanki artık öyle bir hale geldi ki dostlar, dört dörtlük Müslümanı olan, yaşayan bir insan olduk. Her şeyimiz bitti, artık böyle birbirimize saldırır vaziyete geçiyoruz. Yuvalar yıkıyoruz, komşularımızı haşır huşur hep birbirlerimizi üzerek, stres ederek. Ama o komşun sana güzel şeyler verse, ya sana şunu hediye getirdim, şunu getirdim, al bunu ye, al bundan da getirdim, aman kızım bir tabak daha yemek götür, çok severim, sevdiğim yememi de komşuma da söyle, Allah rızası için ona da hediye ediyorum, işte şu hediyeleri dese o komşuyu çok severiz. Öyle ki. Ama yeri gelir belki o yardımlarında bulunan ve seni seven komşun en ufacık bir hata yapsa, o anki senin de hali ruhaniyetin farklı olduğu, adrenalin yükseldi, ondan kötüsü yok. Hep böyle yapmıyor muyuz zaten dostlar? En yakınlarımızda bile bu maddesel boyutta veya işte komşuluk hukukunda hep ezip geçiyoruz. Ama bizim Efendimiz, alemlerin efendisi, iki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allahu Ekber, tevazu sahibiydi. Allah Resulü'nün kafasından işkembeler, deve pislikleri çeviriyorlardı. Geçtikleri yollara dikenler saçıyorlardı. Allah Resulü'ne hakaretler yapıyordu. Taif'te nasıl taşlandı? Kainatın efendisi. Ya Rabbi. Ama o hep tebessüm sahibiydi. O ümmeti için sabahlara kadar ağlayan kainatın efendisiydi. Benim peygamberim bu kadar tevazu sahibi, eşi benzeri olmayan Allahu Teala'nın yarattığı en büyük güzel insan. Onların kadar mı işkence çekiyoruz? Onlar kadar mı sıkıntı içerisindeyiz? Ashab ne kadar büyük sıkıntı içerisindeydi? Yiyecek ne ekmeği vardı, ne bir şeyi vardı. Hep savaş, her tarafında kötü insanlar, müşrikler, fasıklar, her taraftan birbirlerini yiyenler. Aman her zaman sahabi ashab gülüyordu, tebessüm ediyordu veyahut da üzüntüsünü içine gömüyordu. Niçin? Allah Resulü'nden öyle görüyordu da onu hayatına geçiriyordu. Evet, biz göremedik. Kainatın efendisini uzaktan seyredemedik ama öğrendik dostlar. Görmesek de öğrendik. Bilmesek de en azından okuduğumuz şeylerden Allah Resulü böyle böyle yapıyormuş diyebilecek kadar hepimiz bilgi sahibi olduk. İçinize şu mikrofonun ulaştığı yerlerde ben bilmiyorum diyebilecek var mı kainatın efendisinin örnek ahlakını? Farklı sorular da sorulur. Kainatın efendisi bu örnek hayatı hangisiymiş diye. O soranlara da cevabı da çok kolay tabii ki. Güzel olan her şey. Allah Resulü'nde zaten kötü olan yoktu ki. O her zaman en güzeli, her zaman en iyisiydi. Allahu Teala ondan bizi ayırmasın. Allah insanı dostlar mükerrem yaratmış. Yani diğer canlılardan çok üstün vasıflarla donatmıştır. Ona şirin bir suret ve ölçülü bir fizik güzelliği vermiştir. Allah'ın verdiği bu suret güzelliğine siret güzelliğini katmak, yani dostlar, yani huy ve ahlakını da güzelleştirmek insanın görevidir zaten. Allah-u Teala ayaklar vermiş, eller vermiş, tefekkür eden için gözler vermiş, bir beden vermiş sana. Ama biraz hassa ama sağlam. Her zaman için senden daha kötülerini düşünüp tefekkür etmen lazım. Elhamdülillah. Bugün oturabiliyorsun, kalkabiliyorsun, yiyeceğini kendin yiyebiliyorsun. Öyle insanlar var ki bir nefesi almaktan aciz. Öyle insanlar var ki şu anda belki bir nefes alabilmek için dua ediyorlar. Ya Rabbi bir nefes. Sayılı bir nefes bizim arkamızdan koştura koştura geliyor. Her an, her dakika, her aldığın bir nefes ahiretten bir eksi puan. Yaklaşıyorsun, ölüme bir sona yaklaşıyorsun. Peki böyle bir sona yaklaşırken Allahu Ekber, Yaradanının huzurundasın, hem de akıbetimizin ne olacağını düşünmeden çevremizdeki insanları yakıp yıkıp geçiyoruz. Ama Peygamberimiz asaptan Cerir İbni Abdullah'a ne de buyurdu dostlar? Cerir İbni Abdullah'a şöyle buyurdu. Bakın buraya çok dikkat edin. Allah senin suretini güzelleştirmiş. Ahlakını da sen güzelleştir. Ne kadar güzel. Bu sözü dile ki Allahu Teala'nın Habibi, sevgilisi, Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz sana söylüyor. Diyor ki ya falan, Allahu Teala seni güzel kılmış, güzel yaratmış. Ahlakını da sen güzelleştir. Hadis evrenseldir. Elhamdülillah. Şimdi daha dikkat etmek gerekiyor dostlar. Peygamberler insanların güzel ahlak sahibi olmalarını baş gaye edinmişlerdir, malumunuz. Bunların birçokları zaten vahiy yoluyla ortaya konulmuştur. Kendileri yaşayışları da bu güzel ahlakla bir örnek haline gelmiştir. Ahlak kurumu hiç şüphesiz Peygamberimizin şahsında kemale ulaşmış ve alemlerin efendisinde zirveye ulaşmıştır ahlak, güzel ahlak. Bu gerçeği Efendimiz şöyle buyuruyor. Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Kainatın Efendisi böyle dile getirdi. Güzel ahlakı sadece insanlara güzel davranmak anlamında da düşünmemek lazım. Bakın, özellikle buraya çok dikkatinizi çekmek istiyorum. Gizli aşikar her halimizde, yani insanlar görsün veya görmesin, bilsin veya bilmesin, bütün davranışlarımızda ahlaklı olmak zorundayız dostlar. Zira insanlar görmese de insanların yaratıcısı olan sahip Allahu Teala görüyor. Hani insanların yanında bazen konuşurken seslerimizin telini bile değiştiririz. Daha nazik oluruz. Daha farklı boyutlara gireriz. Belki bazen kendi ailemizin içerisinde çok serbest ve hırçınızdır. Ama biri geldiği zaman sanki böyle dalından kırılacak çiçek gibi kırıtırız. Çok ince oluruz. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Bir bardak su rica edebilir miyim? Ama evde olsan, şişt, oğlum şuradan bir bardak su getir lan. Affınıza sığınıyorum. Olan şey bu. Hanımınıza, kız bir bardak su getir. Ama başka bir yerde olsan, birinden istesen bir bardak su rica edebilir miyim? Bu da bir örnek. Ama işte edep var. Ölçü var, takva var. Burada bunların devreye girmesi gerekiyor. Bazen çok güzel süslerle fırçalarız yapacağımız tabloyu, yani insanlara çok güzel duyumlarda bulunuruz ve çok güzel şeyler söyleriz. Ama insanların, o dışarıdan güzel görünmemiz gereken insanlar olmadığı zaman ailemizle, çocuklarımızla, çevremizle bazen çok hırçınlaşırız. Ama aklımıza gelmez ki Allahu Teala devamlı bizi gözetliyor. Otururken, kalkarken, hareketlerimizde, davranışlarımızda seni gözetleyen, her dakika bilen bir şey var. Sahibin, Rabbin biliyor seni. Çünkü insanlar görmese de Allahu Teala görüyor ve bizi bizden daha iyi biliyor. Ve biz öncelikle insanlara değil Allah'a beğendirmek için güzel huy sahibi olmalıyız. Mesele işte burada. Seni insanlar değil Allah sevsin. Allahu Teala seni sevdikten sonra seni zaten insanlara sevdirir. Mesele buradadır işte. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. İşte buraya ulaşabilmek lazım dostlar. Ashab ne yapıyordu ki? Vallahi ashab Allah Resulü'nden görüyor, hayatına geçiriyor, ve Allahu Teala da onu seviyor ve insanlara ve insanlığa sevdiriyordu. İşte mesele burada. Ama biz sadece kendi nefsime, beni işte patronum sevsin, beni güzel görünmemi isteyen kişiler sevsin, beni çevredeki insanlar sevsin, düşünmüyoruz ki beni Allah sevsin. Düşünüyorum kendi kendime işte. Yok. İşte bu sebeple İslam'da sadece dışa dönük davranışların değil de dostlar, içe dönük his ve duyguların, niyetlerin güzelleştirilmesi esas alınmıştır bu davamızda. Duygu güzelliği, ahlak güzelliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Yani denilebilir ki güzel ahlak, insan olmanın vazgeçilmez bir şartıdır dostlar. İmanın en birinci özelliği, dindarlığın en doğal gereğidir. Bu yüzden de zaten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, İslam dini güzel ahlaktan ibarettir. Ve yine buyuruyor ki, kişinin dindeki hissesi ve yeri ahlakından anlaşılır. Vallahi çok güzel. Alemlerin Efendisi vallahi ne güzel söylemiş. Kişinin dindeki hissesi ve yeri ahlakından anlaşılır. İnsanlarla beraber oturursun, sohbet edersin. Veya bazen birisi gelir, sohbetin içerisine kalırsın. Şöyle bakarsın. Oo, çok kalabalık laf kalabalığı yapıyor da, müstehcen şeyler konuşuyor. Veyahut da böyle lagalugaları çok fazla hissedersin ki, bunda takva bulmak biraz zor. Çünkü insanın hali, ruhaniyeti dışarı verir. Olgun insanlara baktığın zaman, oturması kalkması edepli olur. İnsanlarla fazla göz göze gelmemeye çalışır. Bir şey söyleyip de bir şey hitap edeceği zaman yüzüne karşı değil, başını önüne eğerekten söyler. Veyahut da insanlarla beraber bir şey anlatacağı zaman düşüne düşüne tane tane konuşur. Laf kalabalığı yapmaz. İnsanları yüzüne karşı rencide etmez. Ortaya söyler, o anlar zaten anlayacağını karşıdaki insan. Gönül dostlarını da zaten ziyarete gittiğiniz zaman elleri öpülesi sultanlar. Eğer hali ruhaniyetinde tamamen karışıklık var ise ortada bir mesele anlatırlar. Senin de kalbine verirler evlat, bu meselenin içerisinde senin de hissen var diye. O hemen alır alacağını zaten. Ve sohbetlerde de böyledir. Arkadaşlık gruplarında da böyle olmalı. İnsanların yüzlerine hatalar vurulmamalı. İncitilmemeli insanlar. Çünkü İslam'da birçok insan o Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dönemindeki o çetin insanlar, putlara tapan insanlar, Lat ve Uzan'ın peşinden koşan insanlar ve hiç gözünü kırpmadan şehveti için, mal mülk için kılıç çeken insanlara Allah Resulü'nün tevasusu ve güzel sohbeti ve tatlı diliyle İmana gelmişlerdir, imana. Hem de böyle keskin bir dönüş. Müşriklikten, putperestlikten Müslümanlığa geçiş. Şimdi bazen insanlara öyle bir dinin her şeyini anlatıyorsun, ulaşmak veya iman etmesi bile çok zor. Ama o zaman senin yaşayışına bakarak geçiyordu. Diliyle sözü ve yaşayışı bir mi diye. Mesele işte burada. Ama bizim ağzımızdan başka bir türkü çıkıyor, hayatımızdan başka bir türkü çıkıyor. Hele ikisini yan yana getirdiğin zaman eksi artı zıt kutuplar. Ondan sonra tabii ki insanların güvenleri kırılıyor. Şevkleri kırılıyor çünkü gözleriyle aradığı şeyi sende bulamıyor. Bu ince bir mesele. Çünkü herkes kendine çok dikkat etmeli. O zaman onların başında alemlerin efendisi vardı. Yerin göğün titrediği. Toprak bile benim Allah Resulü benim üzerime bastı diye övünen bir ortam vardı. Birisi kainatın efendisine elini değdiği zaman ne şanslı hissederdi kendini. Allah Resulü'nün yanında olabilen, onun kokusunu duyabilen, onunla beraber hali ruhaniyeti değişen insanlar en şanslı insanlardı. Böyle bakarlardı Allah Resulü'ne. Bakabilenler. Ve ondan sonra bir şey kaptığı zaman Allah Resulü böyle yapıyor diye hemen hayatına geçirirdi. Bakamayanlar da vardı. Ashabın içerisinde. Bir gün İslam'ı tebliğ etmek için giden ashabdan bir tanesine insanlar sordular. Siz İslamiyet'i anlatıyorsunuz. Peki bana Allah Resulü'nü tarif edebilir misin dediler. Ashab başının önüneydi. yutkundu ve dedi ki, bilmiyorum. Allah Allah dediler. Sen nasıl bilmezsin? İslam'ı sen öğrendin ve onun yanından geliyorsun. Onun güzel ahlakını anlatıyorsun. Dinin vecibelerini anlatıyorsun. Ama Allah Resulü'nü tarif edemiyorsun. Yüzü nasıldı? Görünüşü, giyinişi nasıldı diye. Masab dedi ki, edebimizden yüzüne bile bakamazdık ki. İşte burada mesele dostlar. Alemlerin efendisinin yüzüne bile bakamıyor edep noktasında. İşte aradaki fark burada dostlar. Ay, onlar yaşayan insanlardı da onu yudum yudum yudumluyorlardı. Allah Resulü'nün üzerine bir toz konmasın diye kendini perde ve siper edecek insanlardı. Onun için onlar çok şanslı insanlardı. Biz de şanslıyız. Ama mukayese çok farklı. Her zaman anlatıyorum ya, yine de söyleyeceğim Allah rızası için. Onlara sorduklarında, hani alemlerin efendisi kardeşlerimi özledim dedi. Ashab dedi ki, ya Resulallah, bizler senin kardeşin değil miyiz diye. Alemlerin efendisi dedi ki, sizler benim ashabımsınız. Ben kardeşlerimi özledim. Kimlerdir ya Resulallah o kardeşlerimiz dediğinde, kainatın efendisi buyurdu ya dostlar, sizlerden çok sonra gelip görmedikleri halde iman edip inanan insanlar ve Resulullah'ı yani beni seven insanlar. Kainatın efendisi böyle buyurdu. Yani bizleriz dostlar. Bizlerden sonra gelecek insanlar ve nesiller kıyamete kadar Allah Resulü'nü seven insanlar. Allah Resulü dediği zaman içi yanan insanlar. Allah Resulü'nün adı sohbeti geçtiği zaman ağlayan insanlar. O muhabbetin içerisinde Allah Resulü'nün sohbetinde ruhuna hitap ettiği zaman ay diyen insanlar. Vallahi çok zor değil. Hiç. Zoru başarmaktır asıl sebep. O da nasıl? Zoru başarmak, zorun üzerine gitmekle olur. Sevmekle olur. Sevgiyi yaşantıya geçirmeye gayret göstermekle olur. İşte onlardan biriydi ashab. Ve yaşıyorlar hakikaten. Ya Rabbi. Onun ahlakı, Hazreti Ayşe annemiz diyor ya dostlar, peygamberimizin ahlakını soranlara, onun ahlakı Kur'an'dır dedi Hazreti Ayşe annemiz. Kur'an'ın istediği bütün güzel ahlak ve davranışlar en güzel şekilde peygamberimiz tarafından yaşanıyordu zaten. Peygamberimiz sireten ve sureten insanların en güzeliydi. Allah güzel ahlakın bütün çeşitlerini onda kemal derecesinde toplamıştı. Kur'an-ı Azimüşşan'da zaten Kalem Suresi 4. ayet-i kerimede şöyle buyuruluyordu. Ey Resulüm, muhakkak sen en yüksek, en yüce bir ahlak üzeresin. İşte Allah-u Teala alemlerin efendisini böyle tarif ediyor. Binlerce defa şükürler olsun. Evet dostlar, bir programımızda inşallah yine burada noktalayalım. Acısıyla tatlısıyla kaynaklarımızla bir şeyler ortaya getirmeye gayret gösterdik. Biraz da kainatın efendisini yad ettik. İnşallah o yadın hatırına, kainatın efendisinin hatırına bizi afu mağfiret eylesin.